Ayrım 31.
Sayfa 891. Bakırlar yok olunca elinde eksik kalan nüshaları tamamlayamadığı için resimleri, metni dağınık kitap yaprakları olarak bir sahafa yok pahasına satmıştı. Bütün ömrü boyunca meydana getirdiği eserden kendisine hiçbir şey kalmamıştı. Bu nüshaların parasını yemeye başladı. Bu çelimsiz kaynağın da kurumaya yüz tuttuğunu görünce bahçesinden vazgeçti, bakımsız bir halde bıraktı. Arada sırada yediği iki yumurta ile bir parça sığır etinden zaten çoktan vazgeçmişti. Artık yalnız ekmekle patates yiyordu. Son kalan eşyalarını da satmıştı. Sonra yatak takımı, elbise, battaniye olarak ne kadar çift eşyası varsa onları, sonra ot koleksiyonlarını, estamplarını satmıştı. Yalnız en kıymetli kitaplarını elinden daha çıkarmamıştı. Bunlar arasında pek nadir ciltler vardı. Mesela 1560 baskısı, İncil'in tarihi kuadrenleri, Pierre Döbes'in İncil'lerin uygunluğu, Navar Kraliçesine yapılan ithafla, Jean de Lay'ın Kraliçe Margaret'in papatyaları, Vilya Otman'ın Elçinin Görevi ve Sorumluluğu Üzerine adındaki kitabı, 1644'ten kalma bir Florilegium Rabbinicum, üzerinde şu Venetiis in Oedibus Manutianis gibi şahane bir yazı bulunan 1750 baskısı bir Tibelius, 1644'te Lyon'da basılmış bir Diogen Laertios, 13. yüzyıldan kalma 411. Vatikan el yazmasının o ünlü değişik metinleriyle Henri Estienne'in pek verimli bir şekilde başvurmuş olduğu 393 ve 394. Venedik el yazmaları, ancak Napoli kitaplığındaki 12. yüzyıldan kalma el yazmasında bulunan Dorik diyeleği ile yazılmış parçalar hep bu kitaptadır. Bay Mabeuf yatak odasında hiç ateş yakmazdı. Hava kararır kararmaz da mum yakmamak için yatağına girerdi. Sanki artık hiç komşusu yoktu. Sokağa çıktığında herkes ondan kaçınıyordu, o da bunun farkındaydı. Bir çocuğun sefaleti bir anneyi ilgilendirir, bir delikanlının sefaleti bir genç kızı ilgilendirir, yaşlı bir adamın sefaleti kimseyi ilgilendirmez. Sıkıntıların en soğuğudur bu. Yalnız Mabeuf baba çocuk sükunetini tamamıyla kaybetmemişti. Göz bebekleri kitaplarının üzerine dikildiği vakit biraz canlanırdı, tek nüsa olan Diogen Laertios'a baktığı vakitte gülümserdi. Camlı dolabı kaçınılmaz olan eşyalar dışında elden çıkarmadığı tek mobilyaydı. Bir gün Plütark ana ona, akşam yemeği için bir şeyler alacak param yok dedi. Onun akşam yemeği dediği de bir ekmekle 4-5 tane patatesti. Bay Mabeuf, veresiye alamaz mısınız dedi. Biliyorsunuz ki kimse vermiyor. Bay Mabeuf kitaplığını açtı. Bütün kitaplarına teker teker çocuklarını öldürmek zorunda kalan bir babanın seçmeden önce onlara baktığı gibi baktı. Sonra çabucak bir tanesini aldı, koltuğunun altına yerleştirdi, sokağa çıktı. 2 saat sonra döndüğünde koltuğunun altında hiçbir şey yoktu, masanın üzerine 30 metelik bıraktı. Yemek hazırlarsınız dedi. O günden sonra Plütark ana yaşlı adamın saf yüzüne bir daha hiç kalkmayan kaygılı kara bir örtünün indiğini gördü. Ertesi gün, daha ertesi gün, her gün bunu tekrarlamak gerekti. Bay Mabeuf bir kitapla çıkıyor, bir miktar parayla dönüyordu. Sahaflar Bay Mabeuf'ün kitaplarını satmak zorunda olduğunu gördüklerinden, onun vaktiyle 20 frangı aldığı kitapları 20 meteliğe geri alıyorlardı. Hatta bazen ona eskiden kendilerinin sattıkları kitapları bile. Cilt cilt bütün kitaplık böylece gidiyordu. Zaman zaman halbuki 80 yaşındayım diyordu. Sanki içten içe kitaplarının sonu gelmeden ömrünün sonuna geleceğini umuyordu. Üzüntüsü gittikçe artıyordu. Yalnız bir keresinde bir sevinç duydu. Bir Robert Estienne'le çıktı, onu Malaki Rıhtım Caddesi'nde 35 meteliğe sattı. Grey sokağından 40 meteliğe bir ald alıp döndü. Plütark anaya neşeyle 5 metelik borcum var dedi. O gün yemek yemedi. Çiçek Yetiştiriciler Derneği'ne üyeydi. Orada onun yokluk içinde olduğunu biliyorlardı. Bu derneğin başkanı gelip onu gördü, Tarım ve Ticaret Bakanlarına kendisinden bahsedeceğini vaat etti, sözünde de durdu. Bakan, ne demek elbette diye haykırdı. Anlıyorum elbette, yaşlı bir bilgin, bir bitkici, zararsız bir adamcağız. Onun için mutlaka bir şeyler yapmak gerek. Ertesi gün Bay Mabeuf bakandan bir yemek davetiyesi aldı. Sevinçten titreyerek mektubu Plutark Ana'ya gösterdi. Kurtulduk diyordu. Belirtilen günde bakanın evine gitti. Buruşuk kravatının, eski modası geçmiş elbisesinin, yumurta ile parlatılan pabuçlarının kapıcıları, uşakları pek şaşırttığını gördü. Kimse onunla konuşmadı, bakan bile. Akşam saat 10'a doğru hala bir tek kelime bekleyerek oturduğu sırada, yanına gitmeye cesaret edemediği dekolte kıyafetli pek güzel bir hanımın, bakanın eşinin, "Bu yaşlı bey kim böyle?" diye sorduğunu duydu. Gece yarısı yaya olarak şiddetli bir yağmur altında evine döndü. Giderken kira arabasına binebilmek için bir elzevir satmıştı. Her akşam yatmadan önce Diyojen Laertios'tan birkaç sayfa okumaya adet edinmişti. Elindeki eserin özelliklerinden zevk alacak kadar eski Grekçe biliyordu. Şimdi bundan başka zevki kalmamıştı. Aradan birkaç hafta geçti, Plutark Ana birden hastalanıverdi. Fırından ekmek alacak parası bulunmamaktan daha acı bir şey vardır ki, o da eczaneden ilaç alacak parası olmamaktır. Bir akşam hekim oldukça pahalı bir ilaç yazmıştı. Sonra hastalık da ağırlaşıyordu, bir hasta bakıcı isterdi. Bay Mabeuf kitaplığını açtı, içinde hiçbir şey yoktu. Son kitapta satılmıştı. Elinde ancak Diyojen Laertios kalmıştı. Bu tek nüsa kitabı koltuğunun altına aldı, evden çıktı. Günlerden 4 Haziran 1832 idi. Saint-Jacques kapısındaki Royol'un halefine gitti. 100 frankla geri döndü. 5 franklık madeni para destesini yaşlı hizmetçinin başucundaki masanın üzerine bıraktı. Bir tek kelime söylemeden odasına döndü. Ertesi gün doğarken bahçesindeki devrik taşın üzerine oturdu. Dışarıdan çitin üzerinden ona bakan bir kimse bütün gün kımıldamadan başı önünde gözleri solmuş çiçeklerine dalmış olduğunu görürdü. Arada sırada yağmur yağıyordu, ihtiyar adam farkında değil gibiydi. Öğleden sonra Paris'te olağanüstü gürültüler koptu. Silah sesine, halkın bağırtısına benziyordu bu. Mabeuf baba başını kaldırdı. Yoldan geçen bir bahçıvan gördü. "Nedir bu?" diye sordu. Bahçıvan çapası omuzunda pek sakin bir sesle karşılık verdi. Devrim patırdısı. Nasıl, devrim mi? Evet, çarpışıyorlar. Niçin çarpışıyorlar? Öyle işte, dedi bahçıvan. Bay Mabeuf, ne yanda oluyor bu diye sordu. Arsenal dolaylarında. Mabeuf baba evine girdi, şapkasını aldı. Dalgın bir halle koltuğuna sıkıştırmak için bir kitap aradı, bulamadı. Ya sahi, dedi, şaşkın, dalgın bir halle çıktı gitti. 10. Kitap 5 Haziran 1832 1. Konunun dış görünüşü. Devrim nelerden meydana gelir? Hiçbir şeyden, her şeyden. Azar azar yayılan bir elektrik akımından, birdenbire parlayan bir alevden, başıboş dolaşan bir güçten, gelip geçen bir esintiden. Bu esinti düşünen kişilere, hayal eden beyinlere, acı çeken ruhlara, yakan ihtiraslara, uluyan sefaletlere rastlar, onları sürükler. Nereye, nereye olursa. Devletin içinden, yasaların içinden, başkalarının refahının, küstahlığının içinden geçirir. Kışkırtılan inançlar, sinirlenen coşkunluklar, heyecanlanan kırgınlıklar, baskı altındaki savaş içgüdüleri, coşan genç cesaretler, cömertlerin körlüğü, merak, değişiklik isteği, beklenmeyen şeylere karşı susama, insanı yeni bir temsilin ilanını okumaktan hoşlandıran, tiyatroda sahne amirinin düdük sesini sevdiren duygu, belli belirsiz kinler, garazlar, hayal kırıklıkları, kaderin yar olmadığına inanan boş gururlar, sıkıntılar, boş hayaller, dik yamaçlarla çevrili hırslar, bir yıkıntıdan bir çıkar yol uman her kimse, en sonunda en aşağıda çürümüş şeylerin meydana getirdiği yer kömürü, ateş alan o çamur. İşte ayaklanmaların unsurları bunlardır. Ne kadar en büyük, en yüce ile ne kadar en küçük, en sefil varsa hepsi, her şeyin dışında başıboş dolaşan yaratıklar, fırsat kollayanlar, derbederler, serseriler, meydanlardaki aylaklar, geceleri gökyüzünün soğuk bulutlarından başka damı olmadan bir ev çölünde uyuyanlar, her gün ekmeğini işten değil de tesadüften isteyenler, sefaletin, yokluğun bilinmez kişileri, çıplak kollar, çıplak ayaklar hep ayaklanmanın malıdır. Ruhunda devletin, hayatın ya da kaderin herhangi bir olayına karşı gizli bir isyanı bulunan herhangi bir kimse ayaklanmaya pek yakındır. Karışıklık ortaya çıkar çıkmaz ürpermeye başlar, çevrintinin kendisini kaptığını hisseder. Ayaklanma toplumsal havada bir hortumdur sanki. Bazı hava şartlarında birdenbire meydana gelir, döne döne yükselir. Koşar, gürler, koparır, temelinden sarsar, ezer, yerle bir eder, kökünü koparır. Yüce yaratıklarla çelimsizleri, insanı, şeytanı, ulu ağaçlarla saman çöpünü sürükler götürür. Vay haline onun alıp götürdükleriyle gelip çarptıklarının. Onları birbiriyle kırar, yok eder. Yakaladıklarına korkunç bir güç aşılar. İlk önüne geleni olayların gücüyle doldurur, her şeyden mermiler yaratır. Adi duvar taşından gülle, hamaldan da general yaratır. İçten pazarlıklı politikanın bazı kâhinlerine inanmak gerekirse, bir parça ayaklanma hükümetin istediği bir şeydir. Kural, ayaklanma deviremediği hükümetleri sağlamlaştırır. Orduyu dener, burjuvaziyi pekleştirir, polisin pazılarını gerer, toplumun kemik yapısının gücünü belirtir. Bu bir jimnastiktir, adeta bir sağlık korumadır. Hükümet bir ayaklanmadan sonra, friksiyondan sonraki bir insan gibi kendini daha rahat hisseder. 30 yıl önce ayaklanma bir başka açıdan daha ele alınmıştı. Her şey için kendi kendisini sağduyu ilan eden bir kuram vardır. Alceste karşı Flint, dipnot, Molière'in Mizantrop adlı eserindeki kişilerden Alcest olduğu gibi görünmeyi sever, açık konuşur. Flint ise gerçeğin bile nezakete feda edilmesinden yanadır. Doğruyla yanlış arasında bir uzlaştırma, açıklama, çıkışma, biraz azametli bir ceza hafifletme, bu da suçlamayla, özürle karışık olduğundan kendini bir felsefe sanar, oysa çoğu zaman ancak bilgiçlik taslağıdır. Ilımlılık denilen koskoca bir siyasi meslek buradan çıkmıştır. Soğuk suyla sıcak su arasında ılık su partisi vardır. Ancak yüzeyde kalan, nedenlere kadar çıkmadan etkileri inceleyen bu siyasi meslek, sahte derinliğiyle yarım yamalak bilmenin verdiği azametle sokak karışıklıklarını azarlar. Bu mesleğin dediğine göre 1830 olayını karışık hale getiren ayaklanmalar bu büyük olayın saflığından bir parçasını yok ettiler. Temmuz devrimi muhteşem bir halk rüzgarıydı, hemen arkasından masmavi gökyüzü belirmişti. Ayaklanmalar bulutları geri getirdiler. Önceleri birliğiyle o kadar alkışlanmaya değer olan bu devrimi soysuzlaştırıp kavga haline getirdiler. Sarsıntılı her ilerlemede olduğu gibi Temmuz devriminde de gizli kırıklar olmuştu. Ayaklanma bunları hissedilir hale soktu. Denebilir ki, ya kırık bu. Temmuz devriminden sonra kurtuluştan başka şey hissedilmiyordu. Ayaklanmalardan sonra felaket hissedildi. Her ayaklanma dükkanları kapatır, sermayelerin değerini azaltır, borsayı umutsuzluğa düşürür, ticareti sekteye uğratır, iş hayatına engel olur, iflasları doğurur, para ortadan kalkar, özel servetler kaygıya kapılır, genel kredi sarsılır, sanayi şaşırır, sermayeler gerileyince iş ucuzlar, her yanı korku kaplar, bütün şehirlerde yankıları görülür. Uçurumlar bundan doğar. Ayaklanmanın Fransa'ya ilk gün 20 milyon, ikinci gün 40 milyon, üçüncü gün 60 milyona mal olduğu hesaplanmıştır. 3 günlük bir karışıklık 120 milyona mal oluyor. Yani yalnız mali sonuca baksak bile bir afete, 60 gemilik bir donanmayı yok eden bir deniz felaketine ya da kaybedilen bir deniz savaşına eşittir. Hiç şüphesiz tarihi bakımdan ayaklanmaların güzel tarafları vardır. Kaldırımlardaki savaş, çalılıklardaki savaştan daha az yüce, daha az dokunaklı değildir. Birisinde ormanların ruhu vardır, ötekinde şehirlerin ruhu. Birinin Jean Kuan'ı, öbürünün Jean'ı vardır. Dipnot: Jean Kuan, kraldan yana isyancıların başıdır. Jean ise Temmuz devriminin kadın kahramanlarından biridir. Ayaklanmalar Paris'in en kendine özgü bütün belirtilerini, cömertlik, fedakarlık, gürültücü neşe, kahramanlığın zekanın bir parçası olduğunu ispat eden üniversite öğrencileri, sarsılmaz milis kuvvetleri, dükkancıların açık ordugahı, sokak külhanbeylerinin istihkamları, yoldan geçenlerin ölümü hor görmeleri, bütün bunları kızıl bir ışıkla ama şahane bir parıltıyla aydınlattılar. Okullarla askeri birlikler çarpışırdı. Ne olursa olsun savaşçılar arasında ancak bir yaş farkı vardı. İki taraf da aynı ırktan, bunlar 20 yaşında fikirleri için, 40 yaşında aileleri için ölen aynı metin insanlardır. İç savaşlarda daima üzgün olan ordu cürete temkinle karşı koydu. Ayaklanmalar halkın gözü bekliğini ortaya koyarken burjuva cesaretini de yetiştirdiler. Peki, ama bütün bunlar dökülen kana değer mi? Sonra da dökülen kana kararan geleceği, zarar gören ilerlemeyi, en iyiler arasındaki kaygıyı, umutsuzluğa kapılan dürüst özgürlükseverleri, devrimin kendi kendine açtığı yaralardan mutluluk duyan yabancı krallıkları, üstünlük duyan, biz bunun böyle olacağını söylemiştik diyen, 1830'un yenilenlerini ekleyin. Her şeyi açıkça söylemek gerek. Çılgınlaşan özgürlüğe karşı yırtıcı hale gelen düzenin zaferini çoğu zaman lekeleyen toplu adam öldürmeleri de ekleyin buna. Kısacası ayaklanmalar öldürücü oldular. İşte şu yarım yamalak bilgi böyle konuşur, az buçuk halk sayılan burjuvazi de büyük bir sevinçle bunlarla yetinir. Bize gelince şu pek geniş, dolayısıyla pek basmakalıp olan ayaklanmalar kelimesini reddediyoruz. Bir halk hareketini bir başka halk hareketinden ayırt ediyoruz. Bir ayaklanmanın bir savaş kadar pahalıya mal olup olmadığını hesaplamıyoruz. Bir kere niçin bu savaş? Burada savaş konusu ortaya çıkıyor. Ayaklanma bir felaketse savaş ondan daha mı ufak bir afettir? Sonra bütün ayaklanmalar afet midir? Hem 14 Temmuz 120 milyona mal olsa da ne çıkar? 5. Filip'in İspanya'ya yerleşmesi Fransa'ya 2 milyara mal oldu. Aynı fiyata da olsa gene 14 Temmuz'u tercih ederdik. Zaten bu rakamları kabul etmiyoruz. Görünüşte makul duruyorlar ama esasında kelimelerden başka şey değiller. Söz konusu bir ayaklanma olunca onu kendi kendinde inceleriz. Kuramaların yukarıda açıklanan bütün itirazlarında ancak sonuç söz konusu ediliyor. Biz nedeni arıyoruz, inceliyoruz, açıklıyoruz. 2. Konunun iç yüzü. Bir ayaklanma var, bir de başkaldırma var. Bunların ikisi de öfkedir. Biri haksız, öbürü haklıdır. Adalet esası üzerine kurulmuş tek devletler olan demokratik devletlerde bazen bir zümre başkalarının malını, hakkını zorla elinden alır, o zaman geri kalanların tümü başkaldırır, hakkını geri almak için silaha sarılmaya kadar gidebilir. Kamunun egemenliğine dayanan, bütün konularda bütünün parçaya karşı olan savaşı başkaldırma, parçanın bütüne saldırması ayaklanmadır. Tüileri Sarayı'nda kral ya da konvansiyon meclisi bulunmasına göre, saray haklı ya da haksız olarak saldırıya uğrar. Halka karşı dikilen aynı top, 10 Ağustos'ta haksızdır, 14 Vandemer'de haklıdır. Dipnot: Fransız devriminden sonra ayların adları değiştirilmişti. Vandemer, Eylül 22 Ekim'den Ekim 21'e kadar olan süredir. Görünüş benzer, temel farklı. İsviçreliler yanlışı koruyorlar. Dipnot: Devrimden önce Fransız ordusundaki İsviçreli ücretli askerler. Bonaparte doğruyu koruyor. Genel seçimlerin getirdiği özgürlük, egemenlik sokak tarafından bozulamaz. Salt medeniyete ait şeyler içinde durum aynıdır. Kitlelerin dün berrak olan içgüdüsü yarın bulanık olabilir. Tere'ye karşı meşru olan aynı şiddet Turgot'a karşı mantıksızdır. Makinelerin kırılması, ambarların yağma edilmesi, demir yollarının bozulması, dokların yıkılması, halk kalabalığının tuttuğu yanlış yollar, halkın ilerlemeye karşı hak tanımaktan kaçınması, öğrencilerin öldürdükleri Ramü, taşa tutularak İsviçre'den kovulan Russo, bunlar ayaklanmadır. Musa'ya karşı İsrail, Fokion'a karşı Atina, Scipion'a karşı Roma, bu da ayaklanmadır. Bastia hapishanesine karşı Paris, bu başkaldırmadır. Büyük İskender'e karşı askerler, Kristof Kolomb'a karşı gemiciler gene ayaklanmadır. Günahkar bir ayaklanma. Niçin? Çünkü Kristof Kolomb'un pusulasıyla Amerika'ya yaptığını, İskender kılıcıyla Asya'ya yaptı. İskender de Kristof Kolomb gibi bir dünya keşfetti. Medeniyete böyle bir dünyayı bağışlamaları öyle bir ışık artışıdır ki, burada her türlü direnme günahkardır, suçludur. Bazen halk kendi kendine ihanet eder. Kalabalık halka karşı hayındır. Tuz kaçakçılarının o uzun kanlı karşı çıkmalarından daha garip bir şey var mıdır acaba? Başlangıçta haklı bir başkaldırmayken, sonradan tam kesin sonuç alınacağı zaman, kurtuluşa ulaşılacak günde, halkın zafer kazanacağı saatte tahtla birlik oldular, kralcı oldular. Başkaldırma böylece ayaklanma halini aldı. Cehaletin hazin şaheseri. Tuz kaçakçısı krallığın dar ağacından kurtuluyor, boynunda bir ip artığıyla yakasına krallığın beyaz kokartını takıyor. Kahrolsun tuz vergisi sözü, yaşasın kral olup çıkıveriyor. Saint Barthélemy canileri, Eylül cellatları, Avignon insan kasapları, Coligny katilleri, Madame de Lamballe'in katilleri, Bürün katilleri, haydutlar, güneydeki kralcı çeteler, kralcı askerler, Jeyun'un avenesi. İşte ayaklanma budur. Van de büyük bir Katolik ayaklanmasıdır. Harekete geçen hakkın sesi tanınır. Her zamanda allak bullak olan kütlelerin sarsıntısından gelmez. Çılgın öfkeler vardır, çatlak çanlar vardır. Bütün felaket canları topun sesini vermez. İhtirasların, cehaletlerin harekete geçmesi ilerlemenin sarsıntısından farklıdır. Ayağa kalkın peki ama büyümek için. Ne yana doğru gittiğinizi bana gösterin. Ancak ileri doğru başkaldırma kabul edilir. Bunun dışında her ayaklanma kötüdür. Geriye doğru şiddetli her akım ayaklanmadır. Gerilemek insanlığa el kaldırmaktır. Başkaldırma gerçeğin bir öfke bunalımıdır. Başkaldırmanın kımıldattığı taşlardan hakkın kıvılcımı fışkırır. Bu taşlar ayaklanmaya ancak çamurlarını bırakırlar. 16. Louis'e karşı Danton başkaldırmadır. Danton'a karşı Eber ayaklanmadır. Bundan dolayıdır ki Lafayette'in dediği gibi bazı belirli durumlarda başkaldırma ödevlerin en kutsal olduğu gibi ayaklanmada suikastların en uğursuzu olabilir.